Ayrım 7, sayfa 58. Dil kültür bağlamında eğitim sorunları. Profesör Doktor Bedia Akarsu. İlkin bu iki önemli ve birbirine bağlı kavramlar üzerinde durmak, kültür nedir, ne anlıyoruz, kültür derken dil nedir, görevi, kültürdeki yeri nedir gibi soruları ele almak istiyorum. Sonra da bu ikisinin bağlantısını, ayrıca başka alanlarla ve başka sorunlarla ilişkisini, son olarak da eğitim sisteminde dilin ve kültürün özellikle bilim, sanat ve felsefe açısından yerinin ne olduğunu belirlemeye çalışacağım. Önce doğanın evriminde yeni bir katman olarak ortaya çıkan insanın, kendisini hayvanlardan ayıran ve insanı insan yapan en önemli öğenin dil olduğunun hemen herkesince kabul edildiğini vurgulamalıyım. Dil derken bir işaretleşme, bir iletişim aracı olarak dili kastetmediğim de böylece anlaşılmış oluyor sanırım. Çünkü bir iletişim aracı olarak dil hayvanlarda da var. Bütün hayvanlar bütün nitelikleriyle birlikte dünyaya gelirler. Yalnız insan kendine özgü niteliklerini ve temel niteliği olan dilini ancak bir yılın sonunda edinmeye başlar ve yetişkin biri olması da 15-18 yıl sürer. Bu da ancak toplumsal bir çevre içinde gerçekleşebilir. Bu toplumsal çevre içinde dünyaya açılma, dünyayla ilişki kurma da yıllar içinde gelişir. Bu da bize insanın toplumsal ve tarihsel bir varlık olduğunu, dünyayla ilişki kurmayı ve dünyayı kavramamızı dilin sağladığını gösteriyor. İnsanın doğuşunda vardır dil ama yalnızca yatkınlık olarak toplum içinde elde edilir, dil ve tarih içinde gelişir. Dünyayı dil yoluyla kavruyoruz. Dilin zenginliği ölçüsünde de bu kavram genişliyor. Dile dökmeden, dil kalıbını dökmeden gerçekliği anlayamıyor, üzerinde düşünemiyoruz. Dil olmasaydı düşünme de olmazdı. Bu dünyaya açılmayı, dünyayı dil aracılığı ile kavramayı felsefe tarihinde ilkin Herakleitos dile getirmiştir. Dil felsefesinin gelişmesinde ilk adımı atan önemli bir filozoftur Herakleitos. Yapıtlarından ancak fragmentler kalmıştır. En önemli parça olan fragment bir de logos kavramı üzerinde durur. Şu kısa tümcesi dil felsefesi bakımından çok önemli. İnsanlar onu anlamadılar, onu işitmeden önce. Anlamı şu, gerçeği söz haline gelmeden, başka deyişle dile dökmeden önce insanlar anlamadılar. Dil dünya ilişkisi bakımından çok önemli bir nokta bu. Dünyaya açılma, dünya ile ilişki kurma, insanı öteki canlı varlıklardan ayıran ve onu özgür kılan temel nitelik, insandan başka hiçbir canlı varlığın bu anlamda dili de yok. Çevresini aşabilen, çevresinin dışına çıkabilen, doğanın ve kendinin bilincine varan hiçbir canlı varlık yok yeryüzünde. İnsan bu nitelikleriyle çevresini değiştirmiş, doğaya bir şeyler katmıştır. Doğaya kattıkları da bugün kültür dediğimiz şeyden başka bir şey değil. İşte bu doğaya kattıkları binlerce yıl içinde oluşu oluşa bugüne dek gelmiş ve yarınlara gitmekte. İnsanın insan olması da kendi yolunu kendisinin çizmesi de diliyle olmuştur. İnsanın doğaya bir şeyler katması, doğada olmayan bir şeyi yaratmasıdır aynı zamanda. İnsan doğa karşısına çıkmıştır kültürü yaratmasıyla. Değerleri yaratmıştır insan. İşte bu yaratıcılığı sağlayan da dil oluyor böylece. Dille kültür arasındaki bağlantıyı, dilin kültür olaylarının etkisini ve bunlar üzerindeki gücünü ilk gören Herder olmuştur. Bu görüşü daha ileri götüren de dil felsefesinin kurucusu W. von Humboldt'tur. Humboldt, dil olmuş bitmiş bir şey, bin ürün, parantez ergon, değil, bir etkinliktir, parantez enerjiya, sözüyle dilin insan tarihinin başlıca yaratıcı güçlerinden biri olduğunu anlatmak istemiştir. Dilin bir iletişim aracı olduğunu öne sürenlere karşı Humboldt, dilin yalnızca bir araç olmadığını, düşünceyi ve kültürü yaratan bir etkinlik olduğunu ileri sürmüştür. İnsanlık tarihinde dilin gelişmesinin başlangıçta çok yavaş ilerlediği biliniyor. Nesnelere ad verme, bunlar arasında bağlantılar kurma ve sonunda soyutlama ile kavramlar oluşmuştur. Bu uzun bir süreci gerektirmiş, düşünme de bu süreçle birlikte gelişmiştir. Düşünme, çıkarımlar yapma, kavramlar ve önermeler arasında bağlantı kurmadır. Kavram bu önermelerin içinde yer aldığı bağlamda dilin bütününü oluşturur. Bu kavramlarla insan kendine bir dünya yaratıyor. Kültür dünyası. Sanat, bilim, felsefe hep kavramlarla, dille bağlı. Sanat da bir dildir. İnsan kendini resimle, müzikle, dansla dile getirir. felsefe de aslında bir diyalog olduğuna göre o da dilden ayrılamaz. Kafayı yoğuran da düşünmemizi sağlayan dildir. İnsanın kafa yapısını en iyi gösteren de onun kullandığı dildir. Bizim kimliğimizi belirleyen de aklımızın aynası olan dil oluyor böylece. Kimliğimiz dilimiz içinde gelişiyor. Hepimiz bir dil içine doğuyoruz. İnsanın insan olması, kendi kimliğini bulması, kendisinin bilincine varması da dile bağlı. İçine doğduğumuz dil, diller kimliğimizi de belirliyor. Dilimiz kimliğimizdir diyebiliriz kısaca. Buraya kadar söylediklerim dili hangi anlamda ele aldığımı açıklıyor sanırım. Kısaca dili yalnızca iletişim aracı olarak değil, insanı insan yapan, düşünceyi yaratan ilke olarak ele alıyorum. Kültürü de insanın kendine yarattığı bir kültür dünyası içinde sanat, bilim ve felsefenin yerini belirleyerek ele almak istiyorum. Kültür kavramı sözcük anlamıyla parantez Latince collere'den gelir, özenmek, bakmak, kapa parantez, bakım demek. Ender anlamında bedenle ve ruhla ilgili belli yetkileri geliştirmek, örneğin kültür fizik, insanın beden yapısını bakımda geliştirmesi, matematik kültürü, matematik bilgisini geliştirmek ve bunun gibi daha geniş anlamda eğitim görmüş ve bu eğitimini zevki, akıl yürütme ve eleştirme gücü gelişmiş bir kişilik kazanmış durumda olma anlamına gelir. Ayrıca bir toplumun kendi iç yasalarına göre yaşamının biçim kazanması ve gelişmiş olması, bir toplumun çeşitli alanlarda yaşama biçimlerinin olgunlaşması anlamına da gelir. Bu tanımları çoğaltabiliriz. Genelde insanın kültür dünyası derken kastedilen özellikle içinde sanat, bilim, felsefenin yer aldığı alandan söz etmiş oluyoruz. Kültürlü insan kendini bu alanlar içinde yoğurmuş insandır. Dilin kültürle bağlantısı bu açıdan ele alınacaktır. Düşünceyi yaratan ve ileri götüren dil olduğuna göre büyük düşünce yapılarının kurulabilmesini de dil sağlar. Yaşayan dillerin hiçbiri donmuş kalmış oluşumunu bitirmiş, artık son noktasına erişmiş bir dil olarak görülemez. Her düşünceyi dile getirmeye elverişli, en ileri, en gelişmiş diller bile sürekli gelişme içindedir. Düşüncelerin gelişmesi, durmadan yeni yeni düşüncelerin doğması, bilimin ilerlemesiyle yeni kavramların ortaya çıkması ve bunlara yeni sözcüklerin bulunması, yaratılması zorunlu olur. Burada karşılıklı bir etki olduğu açıktır. Dilin gücüne karşı düşüncenin gücü kendini gösterir. Dile bağlı olan insan sonunda dile egemen olur ve dil üzerine etki yapar. Boyuna yaratılan bir şeydir dil. Her birey ve her kuşak ona yeni bir şey kadar. Ama kimi zaman kimi engellemeler yüzünden bir ülkede dilin gelişmesi durabilir. Dil gelişemeyince düşüncenin gelişmesi de durur. Düşünmenin engellenmesi en çok da felsefe ve dolayısıyla bilim ve sanat özellikle edebiyat alanında etkisini gösterir. Felsefenin oluşması için iki ortam gerekli. Özgürlük ve gelişmiş bir dil. Toplumumuzun tarihine bakınca büyük bir imparatorluğun kurulmuş olduğu Osmanlı döneminde felsefenin niçin gelişmemiş demeyeceğim hiç olmamış olduğunu anlamak kolaylaşıyor. Çünkü ne özgürlük var ne de gelişmiş bir dil. Peki nedir felsefe? Çeşitli akımların değişik tanımlarını bir yana bırakıp en geniş tanımı ile her alanda ele alınan konu üzerinde soru sorma, sorgulama, eleştirel düşünme ve bütünü görme ve diyebileceğimiz bir kafayı işletme biçimi olan felsefe bilimsel düşünüşün de temelidir. Felsefe başlangıçta bilimden ayrı değil, birlikte doğmuş. İlk filozoflar doğa bilginleridir aynı zamanda. Ama salt bilimden yine de ayrılığı var. Bilim tek tek olgular üzerinde çalışır, felsefe ise geneli arar, bütünü göz önünde tutar. Bilimin varsaydığı, var olarak kabul ettiği ve araştırmasını ona dayadığı şeyleri felsefe sorun haline getirir. Nasıl var olduğunu sorar. Özellikle bilimlerin pek çok uzmanlık alanlarına ayrıldığı ve dallar arası parantez interdisipliner çalışmaların önem kazandığı günümüzde felsefenin görevi daha bir artıyor. Bilim içinde gerekliliği ortaya çıkıyor. Burada ünlü filozof bilgin Einstein'ın bir sözünü anımsamada yarar var. Felsefi bir görüşü ve tarih bilinci olmayan bir insanın yaratıcı olması, yaratıcı olarak bilimde etkin olabilmesi olanaksızdır. Yalnızca uzman olan insan kullanılmak üzere programlanmış bir tür makine olur. Ama değerli bir kişilik oluşturamaz. Bizim de bilim ve teknoloji alanında hala yaratıcı olamayışımızın nedeni felsefenin eksikliğinde yatmıyor mu? Anılarımızın çoğu hala felsefi düşünmeden uzaktalar. Bilim adamlarımızın büyük bir bölümü felsefi düşünceye önem vermiyorlar. Ama onun için de pek de yaratıcı olamıyorlar. Felsefi düşüncenin eksikliği her alanda kendini gösteriyor. Felsefi düşüncenin eksikliği bir de kavramların yeterince doğru kullanılmamasına ve bunun sonucu olarak hem kafa karışıklığına hem de kavramlarla birlikte bir takım değerlerin de yozlaşmasına yol açıyor. Dilin yozlaşması da bu yozlaşmaları büsbütün arttırıyor. Son yıllarda büsbütün artan bu yozlaşmalar dil bilincinin ve felsefi düşünmenin eksikliği ile de bağlantılı. Daha önce de yazdığım gibi Türkçesi en az gelişen, yabancı sözcüklerden en az arınmış olan bilim dalımız hukuk. Yürürlükteki yasaların diline bağlılık yüzünden belki de hukuk dili bir türlü tam olarak gelişemediği için gerçek bir hukuk düzeninde bir türlü kurulamıyor ülkemizde. Bu konuda örnek olabilecek bir dal bilgisayar dili. Bilgisayar tekniğinin Türkiye'de bu kadar çabuk yaygınlaşmasının nedeni sanırım daha bilgisayar tam olarak gelmeden bilgisayar dilinin Atatürk'ün kalıtı olan ve 1980 darbesiyle yok sayılan Türk Dil Kurumu'nun üyelerince hazırlanmış olmasıdır. Dille kültürün gelişmelerinin ne derece sıkı sıkıya birbirine bağlı olduğunu gösteriyor bu durum. Felsefenin bir görevi de kavramları açıklığa eriştirmektir. Kavramları açıklamak zorundadır felsefe. Çünkü düşünme kavramlarla olur. Kavramlar birbirine karıştırılmışsa, yanlış anlaşılmışsa kafa da karışır. Felsefenin eksikliği bu alanda da kendini gösteriyor toplumumuzda. Felsefenin bir görevi de sorunları görüp onları göstermektir. Yani sorun koymaktır. Sorun koyan felsefe aynı zamanda kavramları da kurar ve onlara karşılık sözcükleri de koyar. Dil, kavramlar, sözcükler bu işlerin anahtarı. Felsefenin toplumumuz için ne derece gerekli olduğunu son yıllardaki bunalımın bir yerde etik bunalımına dönüşmesi de gösteriyor. Toplumumuz yalnız ekonomi ve politika alanında değil, etik alanda da tam bir yozlaşma içinde. Ahlak demeyip etik demem de bununla ilgili. Ahlak sözcüğünün imlediği kavram toplumumuzda anlamını yitirmiş, başka anlama kaydırılmıştır. Ahlak kavramı törelerle, gelenek ve göreneklerle karıştırılır genellikle. Namus da cinsellikle bağlanır ve yalnızca kadınlar için geçerlidir. Parantez. Oysa etik evrenseldir. Etik parantez aslında ilke olarak ahlak, törelerin, geleneklerin hatta kimi zaman yürürlükteki yasaların bile üstündedir. Ülkemizde etiğin eksikliğinin bir nedeni de yine Osmanlı tarihi boyunca felsefenin yasaklanmış olmasına, günümüzde son zamanlarda liselerden bile kaldırılmaya kalkılmasına bağlanabilir. Çünkü felsefe ile etik iç içe kavramlardır. Toplumumuzun geri kalmışlığının nedenleri arasında felsefenin eksikliğinin yanı sıra bir eksikliği daha var. Ona da kısaca değinmek istiyorum. Avrupa'da 15. yüzyılda başlayan uyanış ve yeniden doğuşla birlikte bilimin ve tekniğin ilerlemesine, ilkin İngiltere'de başlayan aydınlanmanın Fransız devrimiyle birlikte tüm Avrupa'ya yayılmasına karşın neden Osmanlı Türkiye'sine geçememiş, neden bu uyanışa Osmanlı ayak uyduramamış? Birçok nedenler arasında örneğin başta şeriatçıların daha Fatih döneminde başlayan engellemeleri önemli gördüğüm bir tanesine değinmek istiyorum. Orta Çağ felsefesi Hristiyan dünyasında olsun, İslam dünyasında olsun bir din felsefesi olması yanında Yunan felsefesine özellikle de Platon ve Aristoteles'e dayanır. Rönesans'tan sonra gelişen Batı kültürünün temelinde de yine Yunan kültürü yer alır. İslam kültürünün özellikle İslam felsefesinin temelinde de yine Yunan felsefesi var. Ancak Batı Rönesans'la birlikte Yunan dünyasının bütününe yönelmiştir. Sokrates öncesi dönem ağırlık kazanmıştır. Bilimi ve felsefesi kadar sanatı ile de ilgilidir. Yunan mitolojisi Batı düşüncesinde, edebiyatında büyük bir yer tutar. Yunan tiyatrosu Batı tiyatrosunun kaynağını oluşturur. Yunan tiyatro yapıtlarında görülen trajik öğelerin Batı düşüncesinde aldığı yerin önemi büyüktür. İslam dünyası ise Yunan felsefesiyle özellikle Aristoteles'le ilgilenmiş ama sanatına, mitolojisine, tiyatrosuna hiç ilgi duymamıştır. İslam dünyasının her alanda yüzyıllardan beri gerileyişinin, kısır kalışının, ilerleyememesinin nedeni yaratıcı olan sanatlara yer vermemesi, güzel sanatların neredeyse tümünü yasaklayışı olabilir. Sanat eğitiminden yoksun insanların görme, işitme hatta konuşma yetileri körleşebilir. Sonunda bir insanlar görme ve işitme, hatta konuşma özürlü duruma gelebilirler. Sanat alanında, bilim alanında da olduğu gibi yaratma ancak akıl ve düş gücünün birlikte çalışmasıyla olanaklıdır. Düş gücü de yaratmada aklın işleyişi kadar önemlidir, bilimde olsun, sanatta olsun. Düş gücünü besleyen de duygu algılarıdır. Bunların da eğitilmesi gerekir. Duygu algılarını geliştirecek olan da sanat eğitimidir. Ancak eğitimin de doğru yönlendirilmesi gerekir. Eksik eğitim ya da yanlış eğitimin insanı nerelere götürebileceği bugün daha iyi görülüyor sanırım. Yüksek mevkilerde bulunan, okumuş yazmış, üniversite bitirmiş, hatta kimi lehim profesörlüğe yükselmiş insanların inanılmaz bilinçsizlikte olduklarına, düşünme ve konuşma özürlü olduklarına sık sık tanık olmuyor muyuz? Özellikle TV'lerde. Cumhuriyet dönemi öncesi geri kalmışlığımızın, bilim alanında olduğu gibi teknik alandaki başarısızlığımızın da nedeni birçok sanatların yasaklanmış olmasına bağlanamaz mı? Felsefenin dolayısıyla bilimin yasaklanmış olması, parantez felsefe olmayınca bilimin de olamayacağı kanısındayım. Yanında resim yok, heykel yok, tiyatro yok, roman yok, müzik sınırlı. Nasıl gelişebilir bu yokluklar arasında bilimsel düşünüş ve kültür? Atatürk döneminde bu açığımız kapatılmışken, Atatürk sonrası özellikle 1946'dan sonra başlayan geriye dönüş, özlem ve hareketlerinin bizi nereye götürdüğünü hepimiz, özellikle Cumhuriyet döneminde yetişmeye başlamış bizler, acı çekerek algılıyoruz. 400 yıl önce Galile'nin Doğan'ın kitabı matematik harflerle yazılmıştır. Bu harfleri anlamak gerek sözü bugün gen haritasının çıkarılması ile kesin olarak doğrulanmış oluyor. Amerika ve İngiltere'nin başkanları bunu dünyaya müjdelerken, bizim 40 yıldır başımızda bulunup bizi yöneten insan, ben mümin bir insanım, Tanrı'nın işine karışmamalı insan diyebiliyor. İşte pozitif bilim okumuş, cumhurbaşkanlığı yapmış bir insanımız bunu söyleyebiliyorsa, bunun üzerinde düşünmek gerek. Birkaç yıl önce bulutlardan uçakla yağmur yağdırma işlemi yapılırken, bir şoförün Allah'ın da mı işine karışıyorlar dediğini anımsadım ister istemez. Zavallı eğitim almamış diye düşünmüştüm o zaman. Bundan böyle geri kalmışlığımızın nedenlerini başka alanlarda arayacak yerde aydın sayılması gereken insanlarımızı da arasak daha iyi olacak sanırım. Eski halk evlerinde yapıldığı gibi çeşitli sanat kursları açacak yerde Kur'an kursları açan ve bunları zorunlu eğitime alan insanlardan ne beklenir ki? Halk evleri sanatla eğitiyordu gençlerimizi. Piyano, keman dersleri, tiyatro ve konferanslarla. Ama o sözünü ettiğim cumhurbaşkanlığı da yapmış olan yönetici de benim kuşağımdan. Yani cumhuriyetin ilk dönemi kuşağından. O dönemde eğitim alıp da böyle konuşabilmesi politikanın etkisi mi diye düşünüyor insan. İşte bir ulusun uygarlık dünyasında yerini alabilmesi için bilim, felsefe, sanat ve tekniğe, kısaca kültüre özel bir yer vermesi gerektiğini görüp kesin adımlar atan Atatürk olmuştur. Daha savaş yıllarında, savaşın Anadolu içinde ortalığı kasıp kavurduğu dönemde 16 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi'ni açması Atatürk'ün eğitime verdiği önemin bir göstergesi. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden öğretmen boşluğunun doldurulmaya çalışıldığını, ilk kitaplıklarına parasız kitap dağıtıldığını, telif ve tercüme heyeti kurulduğunu öğreniyoruz. 1 Mart 1923 4. toplanma yılını açarken yaptığı konuşmadan, 22 Ocak 1923'te Bursa'da Şark Sineması'nda yaptığı konuşmada şunları söyler Atatürk. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin icap ettirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmeli ki o milletin tariki terakkide parantez ilerleme yolunda yeri yoktur. Parantez söylev ve demeçler cilt 2 Ankara 1959 sayfa 67. Halkın sanat yoluyla aydınlatılması ve böylece düşünmeye yöneltilerek düşünüş biçiminin değiştirilmesini istiyordu Atatürk. Düşüncede devrim ancak böyle gerçekleşebilirdi. 1 Kasım 1934 4. dönem toplanma yılını açarken de şunları söylüyordu Atatürk. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek değişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir. Evrensel musiki de yerini alabilir. Parantez,
S ve D C 1 Ankara 1961 S 378. Bu sözünü bütün sanatlar için geçerli sayabiliriz. Parantez güzel sanatların hepsinde diye başlıyor zaten bu paragraf. Atatürk bu düşüncelerini sözde bırakmaz. Hepsine birer birer uygular. İlkin 3 Mart 1924'te çıkarılan 3 yasa ile parantez halifeliğin kaldırılması, Dinişleri ve Efkaf Bakanlığı'nın kaldırılması, eğitim ve öğretim birliği. Eğitim ve öğretim birliği sağlanır. Laik eğitim ve öğretim birliği ilkelerine dayalı bilimsel eğitimle bilimsel düşünüşü gerçekleştirmeyi amaçlayan bilimsel eğitim sistemi kurulur. Arkasından tekkeler, zaviyeler kapatıldı. 1933'te üniversite reformu yapıldı. 1931'de sonradan Türk Tarih Kurumu olacak olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, 1932'de sonradan Türk Dil Kurumu'nu oluşturacak olan Türk Dil Tetkik Cemiyeti kuruldu. 1936'da Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu. Yine 1936'da Ankara'da şimdiye dek kendileriyle övündüğümüz dünya çapında pek çok sanatçı yetiştirmiş olan Devlet Konservatuarı kuruldu. 1937'de ilk resim galerisi açıldı Ankara'da. Sanatçılara da çok önem veriyordu Atatürk ve onları önemli yerlere yerleştiriyordu. Yazarlar, sanatçılar itilip kakılmıyordu zaman zaman günümüzde olduğu gibi. Anadolu'nun her yerinde devlet arkeoloji ve sanat müzeleri açıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi kuruldu Ankara'da. Bugün büyük kentlerimizde orkestralar, opera ve bale okullarının açılmasını, tiyatro ve sinema sanatının gelişmesini o günlerin atılımlarına borçluyuz. Halk eğitimine de büyük önem veren Atatürk, 1929'da açılan halk mekteplerinden sonra halk evlerini kurdu. Bu evlerde okuma yazma öğrenilir, bu evlerden piyano keman sesleri yükselir, bu evlerde konferanslar verilir, oyunlar sergilenirdi. Bu yolla Türk ulusunu, Türk halkını dar kafalı bilgisizlerin elinden kurtarmak, bütün insanlarımıza eşit eğitim fırsatı vermek isteniyordu. Bu yolda laik eğitim ve öğretim birliğiydi. Bu düşüncesini gerçekleştirmek için bütün ülkede eğitim seferberliğine girişmiştir Atatürk. İlkokuldan üniversiteye çağdaş yöntemlere dayalı eğitim sistemi kurmuştur. Bilim kadar sanat da temel eğitim içindedir. Yurdun her yanında açılan halk evleri birer kültür ve sanat yuvası oldu. Pek çok aydınımız buralarda yetişmiştir. Bilim ve sanatı uygulamalı bir biçimde veren ve kurduğu işe dayalı eğitim sistemi dünyanın hayranlığını çeken köy enstitüleri kuruldu köy çocuklarının yetişmesi için. Bugün kendileriyle övündüğümüz pek çok yazar ve sanatçı bu enstitülerde yetişmiştir. Böylece Türk sanatçıları da evrensel kültür içinde yer almaya başlamışlardır. Sanatın evrenselliğinin ayırdına varılmıştır. Cumhuriyet döneminde sanatın evrenselliği, ulusal sanatın ancak evrensel sanat içinde yer aldığında gerçek ulusal nitelik ve kimlik alacağı artık anlaşılmıştır ülkemizde. Yetiştirilmediği için folklor düzeyinden bir türlü çıkamayan halkımız, devrim sonrası açılan eğitim sistemi ve sanata verilen önem sonunda her dalda büyük sanatçılar yetiştirmiş, edebiyat, resim, müzik, tiyatro ve bunun gibi alanlarda sanatçılarımız dünyada kendilerini kabul ettirmişlerdir. Bugün ülkemizin dört bir yanında orkestralar kuruluyor, biyeneller yapılıyor, sinema, tiyatro, müzik festivalleri, hatta felsefe günleri yapılabiliyorsa Atatürk'ün aydınlanma devrimiyle temelini attığı kültür ve sanat politikasının başarısıdır bütün bunlar. Sinema, tiyatro, müzik festivalleri, biyeneller İstanbul'u uluslararası bir kültür kenti durumuna getirmiştir. Ankara, İzmir, Antalya gibi kentlerimiz de aynı yoldadır. Bütün bunların Atatürk'ün aydınlanma devrimiyle temelini attığı, dil devrimiyle pekiştirdiği kültür ve sanat politikasının başarısı olduğunu bir kez daha vurgulamalıyım. Ama öte yandan her alanda görülen yozlaşmaların önünü kesmemiz, yeniden düzlüğe çıkmamız için, yeniden o güzel günleri yaşamamız için yeni bir eğitim seferberliğine girişmemiz gerek. İlkokuldan üniversiteye çağdaş yöntemlere dayalı eğitim sistemini kurmak zorundayız. Yine o günlerdeki gibi dil, sanat ve felsefede temel eğitimin içinde olmalıdır. Özellikle lise temel kültür yeridir uygar ülkelerde. Özgür, bağımsız, kendinden sorumlu, kendi kendine karar verebilen, eylemlerinin hesabını verebilen, olaylar karşısında tavır almasını bilen, belli bir bilgi düzeyine erişmiş özgür kişiler yetiştirmektir görevi lisenin. İnsanın böyle bir düzeye erişmesi de ezbere eğitimle, hele bugünkü test sistemiyle kesinlikle olanaksızdır. Ezbere dayalı okumaya, düşünmeye, araştırmaya yer vermeyen eğitim, öğretim günümüzde üniversiteleri bile kaplamış. İlk ve orta öğretimde çocukları susturmak yerine onların meraklarını giderme, soru sormaya alıştırma yanında en önemli sorun ana dili sorunudur. Dil sorunudur. En büyük eksikliğimiz yaratıcılık, özellikle bilim alanında. Çünkü çocuklarda merak uyandırılmadığı gibi onların merakla sordukları sorular da geçiştiriliyor. Oysa meraktan doğmuştur bir yönüyle felsefe de, bilim de. O merak çocuğun dünyaya açılmasını sağlar. Dünyaya açılmayı da dilin sağladığına göre dünyamızda dilimizin zenginliği ölçüsünde genişleyecek demektir. Böylece dünyaya açılma da, düşünme de dil yoluyla olduğuna, kafayı yapan da dil olduğuna göre gençlerde dilin gelişmesini sağlamak ve onları soru sormalarını da engellemeyerek düşünen insanlar yapmak zorundayız. Bu da eğitimin görevidir. Ancak düşünen, sorgulayan insan yaratıcı olabilir. Yaratıcı kılmak için eğitim ve öğretimde dil eğitimi yanında felsefe de baş yeri almalı. Felsefe de, dil de eğitimin temeli olmalıdır. Felsefi düşünüş biçimi daha ilk yıllardan çocuğa verilmeli. Çocuklar bilinçlendirilmelidirler. Aslında çocuklar sanıldığından çok fazla düşünürler. Durmadan soru sormaları onların düşündüğünü göstermiyor mu? Onların soruları geçiştirilmesin yeter. Çocuk felsefe yapmaya yatkındır aslında. Çünkü çocuk kafasının alıcılığı inanılmaz boyutlardadır. Fransız psikolog Zazov, bütün çocuklar 11 yaşına kadar birer dahidir. Ama ne yazık ki bu durum sürmez diyor. Çocuğun gelişmesinin yolunu kesmemek için ezbere öğretime kesinlikle son verilmesi gerekir. Gençlerin iyi yetişmesi isteniyorsa. Ezberi öğrenimin önünü kesmek için de okumaya önem verilmesi gerek. Ancak okumakla kafada dil de gelişebilir. Okumada dil ve felsefenin birlikteliği de sağlanmış olur. Ana dilin yanında yabancı dil öğretimine de önem verilmesi gerekli olduğu kadar bugünün gelişmiş dünyamızda zorunludur da kanımca. Çünkü her dil aynı zamanda bir ayrı dünya görüşünü yansıtır. Dil bilincini daha bir uyandırarak kafanın daha sağlıklı işlemesine yardımcı olur. Dünyanın her yanındaki gelişmeleri izlemek de kolaylaşır. Böyle bir eğitimle dil, felsefe ve sanat eğitiminden geçen gençler özgür birer birey ve kişiler olarak yarının yaratıcıları olabileceklerdir. Ancak yabancı dilin öğrenilmesinin de gerekli olduğunu öne sürerken iki durumu birbirine karıştırmamak gerek. Yabancı dil öğretmenin yabancı dille eğitim yapmaktan başka bir şey olduğunu belirtmeye gerek yok sanırım. Liselerde olsun, üniversitede olsun yabancı dille eğitim yapmanın sakıncaları göz ardı edilemez. İlkin Türkçenin gelişmesini durdurur yabancı dille eğitim yapılması ve sonunda yozlaşmaya başlar Türkçemiz, hepimizin gözlemlediği gibi. Ama yine de kimileri tıpkı Tanzimat düşünürleri gibi Türkçenin yetersizliğini öne sürerek bilimler geliştikçe yeni terimlerini de birlikte getiriyor ve Türkçe bunları karşılayamıyor gerekçesiyle bu terimleri olduğu gibi alarak eğitimin artık dünya dili olan İngiliz İngilizce ile yapılmasını istiyorlar. İstediklerini kabul ettirdiler de şimdiye değin. Ama ben bu yanlıştan dönüleceğine inanıyorum. Sakıncaları herkesce görülmeye başladı. Terimleri olduğu gibi almanın hiç de sakıncası olmadığını, çünkü terimlerin uzmanlık işi olduğunu, bunları herkesin anlamasının pek de gereği olmadığını öne sürenler de var hala. Tıpkı yeni Osmanlı döneminde olduğu gibi. Bir yanlışlık da burada kanımca. İletişim arttıkça çevre de genişliyor. Bilim ve tekniğin ilerlemesi yaşam koşullarını değiştirdiği gibi zenginleştiriyor da. Bilim ve tekniğin sonuçları yaşamın içine karışıyor. Yaşamın içine giren bilim ve teknik terimlerini de birlikte getiriyor günlük yaşama ve günlük dile. Böylece dil de zenginleşiyor. Yeni teknik ve sonuçları yeni kavramlar yaratıyor ve bu kavramlara her dilde yeni karşılıklar bulunuyor. Uzmanlık terimleri günlük dilin sözcükleri arasına giriyor. Kavramlarını ve onların yerini tutan sözcüklerini yaratabileceği ölçüde o dili kullanan ulusta kültürce gelişmiş uluslar arasına katılabiliyor. Bugün Türkçenin yetersizliğini öne sürerek yabancı dilde eğitim yapılmasını öne sürenlerin yazılı ve sözlü konuşmaları onların kafa yapısını ve kendi yetersizliğini açığa vuruyor. Yeni tekniklerin getirdiği yeni kavramların Türkçe'de karşılığını bulamayışları, düşünme tembeli olduklarının ya da o kavramı yeterince anlamadıklarının bir göstergesi. Belli bir konuda çok gönlü ve ayrıntılı düşünen bir kimse, uğraş verdiği konunun kavramlarının karşılığını da mutlaka bulur. Konusuna egemense ve gerçekten anlamışsa. Kavramlar birbirine karıştırılmışsa ya da yanlış anlaşılmışsa kafada karışır. Yabancı dilli eğitimin bir başka sakıncası da ana dilleri geliştirilmediği için öğrencilerin bir yaştan sonra yabancı dilleri de doğru dürüst o dilde düşünebilecek kadar öğrenemediklerinden dersleri izleyemedikleri, soru soramadıkları gerçeğidir. Bu yüzden hep çekingen kalarak kendilerini gösteremiyor ve geliştiremiyorlar. Kimi öğretim üyelerinin de kendi yabancı dilleri yetersiz olduğundan derslerin çoğunu yine Türkçe anlatmak zorunda kaldığını artık herkes biliyor. Öyleyse bu yol sürdürülmeli mi? Bugün Türkiye'de okulların ve üniversitelerin çoğu yabancı dille eğitim yapıyor. Biz ise yabancı dil öğretimine evet, yabancı dille eğitime hayır diyoruz. Peki nasıl çözülecek bu sorun? Ne yapmalı? Yapılacak şu bence, yabancı dille eğitim yapan liselerde yabancı dille eğitime son verip günde 2-3 saat örneğin öğleye kadar normal program uygulanıp öğleden sonra doğrudan doğruya yabancı dil öğretimine ayrılmalı. Giderek bunun ilkokuldan başlayarak bütün liselere uygulanması gerektiği kanısındayım. Doğrusu da budur kanımca. Anayasamızın gereği olarak sosyal devlet bunu sağlamalıdır. Liseyi bitirip üniversiteye gelen öğrenci için artık yabancı dil sorun olmamalıdır. Üniversitede ne yabancı dille eğitim yapılır ne de üniversitede yabancı dil öğretilir. Ancak orta öğretimde de meslek okulları ile üniversiteye giden doğrultudaki liselerin bu bakımdan durumları ayrıca düşünülmelidir. Ayrıca lise bitirmeyle de yetinilmeyip liseyi bitirenlere üniversiteye girebilmeleri için yeniden olgunluk sınavı konmalıdır. Benim kuşağım ve benden sonraki birkaç kuşak da bu olgunluk sınavını vererek üniversiteye alındık. Türkçe kompozisyon, matematik, tarih ve felsefe derslerini içeriyordu bu sınav. Günümüzde bunu bir yabancı dilde eklenmesine gereksinim var. Olgunluk sınavının bu biçimiyle konması pek çok sorunun da çözümünü karşılayacaktır aynı zamanda. Orta öğretimde bütün bu önerdiğim yabancı dil, ana dil, felsefe, sanat öğretimi nasıl sağlanacak, öğretmen nasıl bulunacak? Herhalde şimdilerde öne sürüldüğü ve yapıldığı gibi 5-10 haftalık yaz kursları ile öğretmen yetiştirileceğini sanarak değil. Öğretmen okulları vardı bir zamanlar, yüksek öğretmen okulu vardı. Hepsi kaldırıldı. Bütün yararlı olan kurumlar gibi çağdaş yöntemlerle ülkemizin gerçeklerine ve gereksinimlerine göre yeniden yapılandırılarak kurulmaları gerektiği inancındayım. Bu bir ütopya değildir. Yıllar önce yapıldığı gibi yine gerçekleştirilebilir. Bu da ancak yukarıda söylediğim gibi yeniden bir eğitim seferberliğiyle olabilir. Ayrım sonu.